Güne bakan.
Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 6 Eylül 2022 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Hayal peşinde koşarken aklımı bir karış havada unutsam da hayallerimi yakalamak için giderim Kaf Dağı'nın ardına. Sanmayın ki deliyim, sanmayın ki veliyim. Bendeniz sadece bir garip eskiciyim. Yaşananlardan arta kalanları iki naylon terlik fiyatına sarıp sarmalayıp satarken düşersem eğer kapınıza, sanmayın ki deliyim, sanmayın ki veliyim. Bendeniz sadece bir garip eskiciyim. Eskici geldi hanım cümleleriyle hikaye satıcılığı ve meddahlığını anlatan Mehmet Tahir İkiler ile yeni yayınlanan kitabı Meddah Hikaye Satıcısından hareketle meddahlığın tarihsel sürecini ve meddahın özelliklerini konuşacağız. Sayın Mehmet Tahir İkiler stüdyo konuğumuz olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların iz tuzu kumsalında Mayıs ve Haziran aylarında başlayan yumurtlama dönemlerinden sonra kuluçkadan çıkan yavruları denizde buluşmaya başladı. Denize ulaşmada başarılı olamayan yavruların imdadına ise Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi, kısa adıyla DEKAMER gönüllüleri koşuyor. Bunun yanında yaralı bulunan caretta carettaların rehabilitasyonunu da gerçekleştiren merkezde daha önce tedavi edilen caretta carettalar Tuğba ve Lara uydu takip cihazıyla izleniyor. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü DEKAMER Proje Yürütücüsü Profesör Doktor Yakup Kaska ile konunun ayrıntılarını konuşacağız. Profesör Doktor Kaska telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Sardı yine sevgilerin, sardı beni yaz güneşim. Sardı yine sevgilerin, sardı beni yaz güneşim. Bütün özlemler benim, sen mühimsin ben değil sevgilim. Sardı yine sevgilerin, sardı beni yaz güneşim. Bütün özlemler benim, sen mühimsin ben değil sevgilim. Ufak tefek yalanların mühim değil olur canım. Sen mühimsin, sen benimsin, mahvolurum yokluğunda. Hatta içimde yangını yılların, sırdaşım ol gel sarıl be canım. Sen mühimsin, sen benim. Ufak tefek yalanların mühim değil olur canım. Sen mühimsin, sen benimsin, mahvolurum yokluğunda. Sardı yine sevgilerin, sardı beni yaz güneşim. Sardı yine sevgilerin, sardı beni yaz güneşim. Bütün özlemler benim, sen mühimsin ben değil sevgilim. Ufak tefek yalanların mühim değil olur canım. Sen mühimsin, sen benimsin. Mahvolurum yokluğunda. Ta içimde yangını yılların. Sırdaşım ol, gel sarıl be canım. Sen mühimsin, sen benim. Ufak tefek yalanların mühim değil olur canım. Sen mühimsin, sen benimsin. Mahvolurum yokluğunda. Ufak tefek yalanların mühim değil olur canım. Sen mühimsin, sen benimsin. Mahvolurum yokluğunda. Ufak tefek yalanların mühim değil olur canım. Sen mühimsin, sen benimsin. Mahvolurum yokluğunda. Ufak tefek mühim değil. Sen mühimsin, sen benimsin. Mahvolurum yokluğunda. Ufak tefek yalanların.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Şimdi güzel bir stüdyo konuğum var, Mehmet Tahir İkiler. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk sevgili kardeşim.
Meddah, hikaye satıcısı kitabınız. Hayırlı uğurlu olsun, okuyucusu bol olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Matbaadan çıkar çıkmaz daha yayına girmeden ilk kitabımı sizlere getirdim.
Evet. Şimdi biz toplumda meddah, meddahlık bunları konuşuyoruz ama tam anlamını bilmiyoruz. İsterseniz buradan başlayalım. Meddah kime denir? Meddahlık nedir? Biraz bize tarihçesinden bahseder misiniz?
En son bir tiyatro festivalinde bir kardeşimiz, genç bir kardeşimiz meddahlık yapıyorum dediğinde bana bu soruyu sormuştu. Kendisi de bir meddahtı. Meddah hikaye anlatan, hikaye satan bir kişidir ama meddahlıkla tek kişilik tiyatroyu karıştırdıkları için biraz sıkıntı oluyor. Yani bunun adını günümüz tiyatrosunda tek kişilik tiyatro oyunu olarak telaffuz edebilir miyiz? Hayır, edemeyiz. Çünkü meddahlığın özünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden gelen yüce kitabımızı yayılmasında, hadislerin paylaşılmasında meddahların çok büyük bir önemi olmuştur. Evet. O sebepten dolayı meddahın birçok yerde sergilenen örneklerine göre bizde çok farklı bir üslubu var. Evet, hikaye anlatır ama hikayeden önce bir önemli bir girişi vardır. Önce bir izin ister. Sonra söze başlamadan önce küçük bir veciz söz söyler. Sonra hikaye paylaşır ve hikaye paylaştıktan sonra da genellikle meddah hikayeleri bir kitap kenarından ya da normal hayattan aldığı bir hikayeyi telaffuz eder. Ama hiçbir meddah sanatçısı dışarıda almış olduğu bir hikaye benim hikayem diye asla paylaşmaz. Yani telif haklarını yüzyıllar öncesinden
o konuda çok
hassastır. Çok hassastırlar. Çünkü en sonunda söylediği bir söz vardır. Efendim, sakiye sohbet kalmazmış baki. Ben bu kitabı bir mecmua kenarında aldım, okudum ve sizlere aktardım. Her ne kadar suçluysan ne dedimse affola der. Ya meddahlığın özünde güzel konuşan, hikayeyi güzel telaffuz eden kişidir. Yani bizde meddahlık geleneğini sürdüren ülkemizde çok fazla kişi olmadığı için evet, meddah ifadesi yanlış tabiri caizse uygulanır hale geldi. Yani örnek vereyim, Cem Yılmaz iyi bir meddah mıdır? Evet, meddahlık sanatının içerisinde tek kişilik tiyatro mantığıyla iyi bir tek kişilik tiyatro oyuncusu. Ama meddah mı değil? Şimdi meddahlar hiçbir hikayesini insanla dalga geçmez. Hiçbir insanla böyle bir insan olsun, bir başka kişi olsun hor görüp hakir görmez. Örnekleme verdiyse bile teşbihte hata olmaz deyip her ne kadar suçlisan edilmişse affola der. Ama şimdi tek kişilik tiyatrolar sabun köpüğü gibi insanla alay ediyor, insan kusurlu alay ediyor. Küfür ediyor bizim meta hikayelerimizde. İnsan incitilmez.
Meddahlığın özünde bir nasihat verme vardır diyebilir miyiz?
Nasihat verme, örnek olma, yol gösterme. Ya ben açıkçası meddahlığı niye çok seviyorum? Rahmetli annem babam bu meddah hikayelerini bizim tiyatro sahnesinde paylaşırlardı. Benim için çok ayrı bir yeri vardır. Kitabımda da ondan bahsediyorum zaten. Ama rahmetli annemin ilk bana bir metna hikayesi paylaştığında şunu söylemişti. Bak dedi, ilk metnahımız Peygamber Efendimiz'dir, bunu biliyor musun dedi. Çok şaşırmıştım. Yani Peygamber Efendimiz'in metnah olduğunu öğrendiğimde bu makamı ne kadar büyük olduğunu anladım. Yani ben bu inançla metnahlığı farklı bir yere koyuyorum ama günümüzde metnahlık kavramını hor görenler şu tabiri kullanabiliyorlar. Hocam ya ne gerek var bastona, ne gerek var işte şu peşkire, çık oyna, çık anlat. Olmuyor işte. Yani içinden belirli bir bölümünü alırsan hiçbir şey kalmaz ortaya. Yani örnek vereyim, Karagöz Acıvat kendi donesinden koparın, ortaya başka bir şey çıkacaktır. Ya da bizim herhangi bir meslek dalından örnek vereyim, hat el sanatıdır. Onun öznesini bozarsan geriye hiçbir şey kalmaz.
Evet.
Yani o yüzden bazı kalıplara sahip çıkmalıyız. Bazı değerlerimize sahip çıkmalıyız. Sağ olsun bakanlığın bu konudaki çalışmaları son 10-15 yıl içerisinde çok büyük meyvelerini verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Tabii. Somut olmayan kültürel miras listesine meddahlık kabul edildi. Açıkçası çok hazin bir durumdu. Şeref Taşlıova, ben ve bir meddah arkadaşım zar zor bulundu. Türkiye'de 2-3 tane meddahtan birisi benim. UNESCO'ya bizim hikayelerimiz gönderildi. Ve UNESCO rahmetli Şeref Taşlıova dahil benim hikayelerimden yola çıkarak meddahlığın Türk kültürüne ait bir meslek olduğunu belgeledi. Bu da benim için bir gurur vesilesi. Mutluyum.
Evet. Ne güzel bir meslek. İsterseniz biraz da meddahın özelliklerinden bahsedelim. Girişte değindiniz ama işte telife hassas, bu konuda dikkat eder telife.
Evet.
Efendim işte bir giriş konuşması yapar, kendini tanıtır, nasihatte bulunur. Bunun yanında meddah neler yapar, özellikleri nelerdir?
Şimdi meddahlığın özelliğinden bir tanesi sahneye çıktığında bir duruşu, bir görünüş biçimine verdiği bir mesaj vardır her şeyden önce. Eğer topluluk gürültülü bir topluluksa, yani konuşuyorsa, elindeki bastonla yere 3 kere sert bir şekilde vurur. Tak tak tak tak.
Hı hı.
İnsanların bir kere dikkatini çeker. Der ki başlıyoruz. Bugün günümüz devlet tiyatrosunun özel tiyatrolarda bir donk sesi gelir. Ya da uyarı gelir. Sevgili seyirciler, lütfen cep telefonlarınızı kapatın, oyunumuz başlıyor diye. Meddah da öyle bir ifadeyle bastonunu kullanır. Daha sonra seyircilerin kendine baktığını gördüğü andan itibaren oltasını atar. Huzur hazurun vakti sefayı merdan, haindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine lanet, Rahman'ın birliğine hamd-i bir gayet. Bizleri seyreden hanımefendilerin, beyefendilerin ya da radyodan dinleyen hanımefendilerin, beyefendilerin sıhhatine, sağlığına diyerek başlayalım söze diye başlar.
Evet.
Cümlesinin birçok kısmında hak dostum, hak cümlesi muhakkak konur. Yani bu benim için de çok önemli bir kelimedir. Noktayı koyduğu zaman hak dostum hak diyerek başlayalım söze. İsim isme, cisim cisme, semte benzer. Anlatacağım hikaye tıpatıp bizlere benzer diye bir başka şeye geçer.
Hak Allahu Teala'nın isimlerinden birisi olan hak değil
mi
orada?
Evet. Yani bu manada her şeyden önce karşı tarafta bir kapı açar. Kapıyı açarken de der ki bak söylediğim sözlere dikkat edin. Bu sözler önemli. Şimdi bak ne anlatacağım size diyerek hikayesini anlatmaya başlar. Hikayenin belli yerlerine giriş, gelişme, sonuç dediğimiz bölümler vardır. Girişte ortalama bu ve buna yakın veciz sözlerle giriş yapılır. Gelişme bölümünde hikayenin özü girer ama bazen araya farklı küçük bir hikayeden alıntı yaparak tekrar hikayeye döner. Seyircinin durumuna bakar. Yani ben hikaye anlattım, siz dinlemek zorundasınız değil. Bazen hikayeyi kavramından çıkartıp farklı yere de ulaştırabilir. Yani ben bugün mesela buraya gelmeden önce birinci sınıflarda oryantasyon eğitiminde küçük bir hikayeyle başladım. Aslında hikayenin özü bir cevizin içerisine giren bir kurdun. Yani orada bütün cevizi yiyip bitirip külü aldıktan sonra tekrar çıkamama derdi. Yani aslında buradaki meddah hikayesinde anlatılan kavram çok farklı. Sonra dışarı çıktığında tekrar zayıflama evresinde artık her şeyin karardığını, sarardığını, ömrünün gittiğini. Yani insanlar nefsi mücadelesinde kurt gibi her şeyi yiyor ama son çıkışa geldiği zaman o vücuttaki mental, o nefsin vermiş olduğu ağırlıkla yerinden kalkamaz hale geliyor. Sonra tekrar tefekküre eğilip tekrar o kapıdan çıkmaya çalışıyor. Mesela ben bu ceviz şeyini çocuklara anlaşılır gibi yaptım.
Evet.
O ceviz işte bir küçük bir delik, kurt cevizin içine girip oradan cevizi yedikten sonra karnı şişmiş. Sonra tekrar çıkamamış. Arkadaşları varmış, demiş ki ya korkma, bak orada biraz oyna, biraz uyu. Göreceksin, çıkacaksın. Nitekim içerideki kurt korku alıp ben ne yaptım, kaldım cevizin içinde. Velhasılı karnının şiş karnının indiğini görünce delikten çıkıyor. Bunu oryantasyonda çocukların okul korkusunu yenmek için sahnede, yani o çocuklara anlattığım bir hikaye.
Evet.
Bazen değiştirebiliyorsunuz hikayelerin belli noktalarında seyircinin algısına. Yani bu böyle spontane, interaktif bir hikaye anlatım biçimi de vardır.
Yeter ki mesaj yerine ulaşsın.
Evet.
Önemli
evet.
olan bu.
Komedi tadında verilir. Mesajlar hani karşı tarafı sıkıp sık boğaz etmek değildir. Evet. Yani sırf mesaj değildir de derdi. Hmm. Hayatın kendisini anlatır. Yani buradaki maksat hayat sahnesinden ne aldıysan hayal sahnesine aktarmaktır. Ya yani ben hayal sahnesinde hayali boşa satmamam lazım. Hayattan bir şey almam lazım. Ama her ikisinde de çok önemli bir kavram vardır meddahlıkta. Haya. Yani hayat kelimesindeki haya, hayal kelimesindeki haya ayrılmaz bir parçadır. Hayat ve hayal. İkisindeki hayayı birleştirmediğin sürece o hikaye sahnede başarılı olmaz.
Evet.
Haya önceliktir.
Şimdi toplumda birbirimize hikayeler anlatıyoruz. Hikaye anlatmayı da seviyoruz aslında.
Evet.
İşte ben meddah olmak istiyorsam hangi eğitimlerden geçmeliyim ki bu meddahlığı elde edebileyim? Bana
şimdi,
meddah denilebilsin.
Mustafa kardeşim, bu önümüzdeki kitaptan yani... sevgili dinleyenlerimiz de en yakın zamanda ulaşacaklardır. Yani 15-20 gün içerisinde evet. Türkiye'deki birçok internet üzerinden kitap evlerinden ulaşabilecekler.
Hı-hı.
Burada bu bahsettiğin şeyi evre evre anlatıyorum. Yani neler uygulaması gerekir? Sesini nasıl kullanması gerekebilir? Oyunculuk bazında kendini nerelerde geliştirmesi lazım? Yani bazen nefesi yetmez hikaye anlatırken. Çünkü hikaye içerisinde evet. bazen şarkı da söyleyebilirsiniz. Hikaye içerisinde bazen farkında olmadan menkibelerden örneklemeler verince nefesiniz kesilip tonunuz düşebilir. Hepsi
tabii.
bu kitabın içerisinde paylaşıyorum. Hikayeyi yazmak. Evet, herkes bir hikaye yazabilir ama bunun da kuralları var. Dışarıda bir hikaye gördün. Mustafa'nın yazmış olduğu bir hikaye gördün. Aldın onu meddah hikayesi olarak yapacaksın. Onun uygulama biçimi var. Şuralara dikkat edeceksin. Ya bu kitapta ben... zorluk çeken bütün kardeşlerimize en az 40 tane meddah hikayesi var bunun içerisinde. Kurgusu yapılmış ve bir şekilde meddahlığa özenmek, meddah olmak isteyen arkadaşların büyük bir çoğunluğu şuna dikkat etmesi lazım. Ben normal hayatta nasıl konuşuyorum? Bir kere kendini dinlemesi lazım. Hızlı mı konuşuyor?
Evet.
Duygusal mı konuşuyor?
Hı-hı.
Sinirli mi konuşuyor? Ya da konuşmasında bir bozukluk mu var? Kelimede, telaffuzda bir hata mı var?
Hatta önce, o konuşmasını telefona kaydedebilir değil mi?
Evet, zaten bravo Mustafa kardeşim. O kayıt çok önemli. Ben bu kitapta da bahsediyorum. Kelimeleri nasıl vurguluyor? Yani bu kitabın içerisinde artikülasyon bozukluğu içerisinde ses tonu birçok şeyleri aktarıyorum. Ama bunu biz burada bizi dinleyen kardeşlerimize şunu söyleyeyim. Yakınınızda bir tiyatro kursu, oyunculuk kursu varsa... Muhakkak 3 ay, 5 ay bir oyunculuk kursu alsınlar. Adı hiç önemli değil. İlçe belediyesi olabilir, bir başka bir kurum olabilir ama sahneye çıkma aşamasındaki bir genç çok rahat meddahlığa soyunabilir. Bununla ilgili yapacağı şeyler çok basittir. Göz teması, seyirci asla dördüncü duvarı yok sayamaz. Yani evet, modern tiyatroda dördüncü duvar kaldırıldı, interaktif oldu ama... Bazen o dördüncü duvar, bazen de interaktif. Yani ben sahneye çoğu zaman meta hikayesinde bir seyirci dahil edebiliyorum. Yani geliyor yanımda, ondan başlayarak bir hikayeyi anlatabiliyorum. Meta hikayesinde bu tür şeyler çok fazla kullanılmaz ama ortamı renklendirmek için yapabilir bunu.
Seyirciyle bir etkileşim
evet,
haline giriliyor.
İnteraktif bir etkileşim haline. Yani bu demek oluyor ki normal hayatta sen güzel konuşabiliyor musun?
Evet.
Hocam ben çok güzel hikaye anlatıyorum. İyi de nasıl anlatıyorsun?
Evet.
Üslubun ne?
Çok önemli.
Nasıl davranıyorsun? Nasıl bitiriyorsun? Yani meddahlık ifadesi her şeyden önce tekrar söylüyorum. Peygamber Efendimiz'den bize gelen güzel bir kelime dağarcığı, güzel bir ifade. Yani bunu bozma lütfen. Buna saygı duy. Yani bunun belli bir üslubu var. İnsanlara hakaret etmek için çıkma sahneye.
Evet.
Ben birçok meddah sanatçısı gördüm. İnsanlarla alay ediyor. Siyasi kavramlarıyla alay ediyor. Kusurlarıyla alay ediyor. Etnik düşünceleriyle. Her şey. Bu meddahta böyle bir şey bulamazsınız. Meddah sanatçısı her ne olursa olsun sahnede her şeyden önce insanlara dinlerken dinletebilmeli. İzleyici hayattan bir şey görebilmeli. Yani darılmamalı, incinmemeli. Karşı taraftaki ben çoğu zaman sahnede acaba yanlış mı anlayacak? Bu bizim tiyatro eğitimlerimizde ters. Yani günümüz tiyatro, modern evet. tiyatrosuna evet. ters. Der ki tiyatro sanatçısı yönetmen, kardeşim bu benim sanatım. İster alırsın ister almazsın. Meddah bunu yapamaz. Meddah seyircisini veli nimeti gibi görür. Meddah seyircisine değer verir. Bakışıyla, dokunuşuyla, hissiyatıyla. Meddahlık böyle bir kavramdır. Ve bunu da ülkemize uygulayan birkaç tane sanatçıdan başka kimse kalmamıştır. Birçoğu hayata gözlerini yummuştur. Yani meddahlık geleneğini elinden geldiği kadar bu kitap ve bir takım etkinliklerde sürdürmeye gayret ediyorum. Hı hı. Hani 25 yıl Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra bir özel eğitim kurumunda görev yapıyorum. Orada öğrencilerime meddahlık ve tiyatro ve drama eğitimleri veriyorum. Aynı zamanda Atatürk Kültür Merkezi'nde yapmış olduğum görev neticesinde gelenekli sahne sanatları, bunlardan bir tanesi de meddahlık ve masal. Onunla ilgili işte çalışmalara ağırlık veriyorum. Elimden geldiği kadar somut olmayan kültürel miras listesindeki meddahı ayakta tutmaya çalışıyorum.
Büyük katkılar sunuyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum.
Bu meddahlıkta bazı semboller var. Bu sembollerden bahseder misiniz? Ne anlama geliyor bu semboller?
Şimdi omzuna muhakkak bir tülbent olur. Yani genellikle başta benim kıyafetimde bir sarık gibi bir kıyafetim vardır ama bazen şapkaya dönüşebilir. Bazen spor şapkası ama bir herhangi bir şey olmak zorunda başında.
Evet.
Yani üç tane parçamız var. Şapka, peşkir, baston. Bu bazen tefek gelir. Ben çünkü sahnede modern tiyatrodan örnekleri de aldığım için yanımda bir bavulla dolaşırım. Hmm. Yani rahmetli annem babam da böyle bir meddahlığı sahne bir bavulla çıkardı. O bavuldan bazen bir kukla çıkarır, bazen başka bir şey evet. çıkarır. Seyirci o bavulun içinde ne var diye merak ederdi hikayenin içerisinde. Bastonu gerektiğinde ya az önce bahsettiğim gibi bir başlıyor ifadesiyle olur ama baston hikayenin içerisinde mesela örnek vereyim derviş kaşığı diye bir hikayem vardır. Bu hikayeyi anlatırken o koca baston derviş kaşığına döner. Yani bir kaşık pozisyonunu alır. Ya da bir hikayede bir balta mı? O zaman o baltadır. Ya da bir cihat hikayesi mi anlatılacak? O zaman o bir kılıçtır. Tüfek mi? Tüfektir. Yani sahnede kullanabileceği aksesuarların en önemli parçalarından bir tanesidir. Tülbent, kadın hikaye, yani hikayenin içerisinde bir kadın karakter varsa aman efendim sen ne yapıyorsun deyip sesi yapmaktan sonra hop, o tülbent bir başörtüsü olup evet. Yaşlı bir nene olabilir ya da bir bayrak ya da bir herhangi bir alnını terini silecek. Oyunun içerisinde kullanabileceği, ya ben en son hikayemde onu mesela elime takıp bir tavşan pozisyonuna getirmiştim. O tülbenti tavşan pozisyonda konuşturmuştum. Yani tülbent de bir aksesuardır. Şapkası evet selam ve bir takım şeylerde önemlidir ama bazen bir yemek tası. Bazen ne bileyim yani kullanabileceği oyunun içerisine gerekli olan ne varsa onu kullanabiliyor. Yani bu manada o üç aksesuarın meddahların tartışmasıdır. Otursun mu ayakta mı? Oturabilir de ayakta da olabilir ama oturması bazen ayağa kalkmasına fırsat veriyor. Hmm. Bizim orta oyunu tülahatta bir şey vardır. Kavuklu ve Pişekar yer değiştirme gereği duyar. Hani sürekli mizah konuşurken elinde bir pastal vardı. Böyle bir tahta. Karşıdakinin omzuna vurur, yer değiştirirler. Yani görüntü hemen değişir.
Evet.
Durağanlıktan kurtulur. Meddahlıkta da durağandan kurtulmak için sandalye bir imdattır. Bazen oturursunuz, bazen bir anda kalkar, farklı bir pozisyona girersiniz. O yüzden durağanlığı kaldırmak için oturmak veya ayağa kalkmak meddahlıkta kullanılması gereken evet. bir olaydır.
Bütün aksesuarların ayrı bir önemi var.
Çok.
Şimdi bu güzel sözlerden sonra çok güzel anlattınız bize meddahlığı. Sizden de kısaca bir hikaye dinlemek isteriz. Kırmazsınız herhalde.
Tabii ki. Ne demek yani. İnsanlar sıkıntılarını hep böyle dert ederler ya. Bugün arabanın tekeri patlamıştır. Bütün gün hayat hep onunla geçer. Yani evet. Akşama kadar hep o düşünür. Nasıl yapacak, nasıl oldu. Ardından başka bir şey gelir. Ardından başka bir şey gele. Omzumuzdaki yük bizi taşıyamaz hale. Yani omzumuz o yükü taşıyamaz hale gelir. Tabiri caizse kanatlarımız vardır ki her insanın bir kanadı vardır uçması gereken. Kanatlar o yükü taşıyamaz. O yüzden biz derdimizi ve sıkıntımızı Allah'a havale etmediğimiz sürece omzumuz o dertleri taşıyamaz. Şimdi bu anlatacağım hikayede de böyle bir mevzu var.
Buyurun lütfen.
Efendim huzur hazırın vakti sefai merdan haindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine lanet, Rahman'ın birliğine hamdi bir gayet. Bizleri dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun dinleyicilerini saatine sağlığına diyerek başlayalım söze. Efendim teşbihte hata olmaz. Bir amcamız vardır, köyde yalnız yaşıyordur. Çocukları terk etmiştir, tek başına ayakta kalmaya çalışıyordur. Soğuk bastığı için de eşeğiyle birlikte odun toplamaktan geliyordur. Kuyunun yanından geçerken eşeğinin ayağı takılır kuyuya düşüverir. Yaşlı adamcağız kuyunun dibindeki eşeğin feryadını duydukça üzülüyordur. Yapacak bir şey yoktur. Tek başına onu kurtarabilme şansı yoktur. Kuyunun dibinde eşek bağırıyordur. Tabiri caizse anırıyordur. Bütün köylüye seslenir. Yardım edin. Bütün köylü gelir. Ne oldu amca? Ya eşeğim kuyuya düştü. Yardım edin, çıkaralım. Köyün ileri gelenleri kuyunun dibine bakar. Kör bir kuyudur. Herkes kendi arasında ihtiyara fark ettirmeden konuşur.
Ya şimdi bu eşek düştü de kuyuya. Ya bu çıksa da bunun ya ayağı kırılmıştır ya da bu saatten sonra. Zaten yaşlı eşek. Çıkarsak ne olacak? Ya bırakın. Bırakalım orada.
Ötekisi der ki ya nasıl bırakalım? Görmüyor musun eşek anırıyor. Ya gömelim gitsin. Nasıl yani? Dur derler. İhtiyarı ikna ederler.
Baba bak şimdi sen yaşlısın kusura bakma bu eşek senden de yaşlı. Şimdi bu çıkarsa ya kolu bacağı kırılmıştır şimdi bu eşek. Ya fayda vermez. Gel biz bu eşeği gömelim.
Yaşlı adam ağlamaya başlıyor. Ne diyorsunuz siz?
Amca bak gözünü seveyim bir işe yaramaz. Sen bunu kesip yani köpeklere dağıtmak istiyor musun?
Yok der.
O zaman bırak da yani gömelim.
E nasıl olacak?
Getirin herkes oradan bir kürek. Getirin herkes oradan birer kazma.
Kuyunun etrafında toprak kazılır. Kuyu doldurulmaya başlar. 9-10 kişi o kör kuyu topraklarla kapatmaya çalışır. Bir süre sonra eşeğin sesi kesileceğine daha fazla artar.
Allah Allah.
Tekrar bakarlar. Eşek hala aşağıdadır.
Ya arkadaşlar acele edin hadi. Hadi daha hızlı daha hızlı. Son sürat ne kadar toprak varsa kuyuya atılır.
Fakat burada gözden kaçan bir şey vardır. Eşeğin üzerine atılan her toprakta eşek omuzuna gelen her toprağı silkeleyip ayaklarının altına atıyordur. Silkeleyip ayaklarının altına atıyordur. Atılan her toprak neticesinde eşeğin omuzlarındaki toprak ayakların altına düştüğü için yavaşça toprak dolduğu için eşek kuyudan çıkmıştır. Atılan topraklar neticesinde eşek omzunda hiçbir toprağı bırakmamıştır. İşte insanoğlu da o kuyudan, nefs kuyusundan kurtulmak istiyorsa bir eşek kadar olmaması lazım. Yani eşek dahi eğer omzuna gelen toprağı atabiliyorsa dostlar biz de omzumuza gelen sıkıntıları atmasını bilmeliyiz. Dedi ki derdi veren Rabbim şifasını da verir. Derdimizi ve sıkıntımızı Allah'a havale edelim ve yolumuza devam edelim. Her ne kadar süfçirisan eyledimse affola. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Efendim ben bu hikayeyi bir mecmua kenarında aldım sizlere aktardım. Her ne kadar hatam olduysa affola.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.
Şimdi siz bu hikayeyi anlatırken aklımdan şunlar geçiyor. Ben de Mehmet Tahir İkiler gibi böyle hikaye anlatmak istiyorum diyorum. diyen dinleyicilerimiz de vardır. Nerelere müracaat etmeliler? Nereden başlamalılar?
Şimdi kısmet olursa 4 Ekim ben size de muhakkak vereceğim. Evet. Ankara'da bir programım olacak meddahlık üzerine, hı hı. Sohbetim olacak, atölye çalışmam olacak. Bütün herkesi davet ediyorum. İşte kurumumda Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı altında Başkent Kültür Yolu projesi içerisinde kısmet olursa güzel bir çalışma olacak. O çalışmaya katılabilirler. Artı Kasım ayında da Meddahlık Çalıştayımız var. Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Atatürk Kültür Dil Tarihi Yüksek Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi kurulu üyesi olduğum merkezin Aşıklar ve Meddahlar Çalıştayı olacak. Kasım ayında.
Evet.
O çalıştaya katılabilirler. Çok önemli bir bu işin ustaları gelecek. Akademisyenler meddahlığın nasıl yapılabileceğini, nasıl ayakta durabileceğini yol gösterecekler. Hı-hı. Atölye çalışmaları olacak. O yüzden bu fırsatı kaçırmasınlar. İşte 15 güne kadar da kitapçılardan da bu kitabı hikaye satıcısını temin edebilirler.
Bu çok iyi bir fırsat ve Meddah Hikaye Satıcısı kitabınız da 15 güne kadar okuyucuyla evet. buluşacak.
Bugün önünüzde ama.
Evet, bugün ben de ilk okuyucularından birisi oldum sanırım. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Yayınımıza katıldığınız için, bu güzel bilgileri aktardığınız için çok sağ olun. İnşallah bir başka programda, başka bir konuda görüşmek dileğiyle.
Şule Hanım'a ve siz Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum.
Ayağınıza sağlık.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da tiyatro ve meddah sanatçısı Mehmet Tahir İkiler'i misafir ettik. Kendisiyle meddahlığı, hikaye satıcılığını konuştuk. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Güne Bakan müzikle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi DEKAMER gönüllüleri deniz kaplumbağaların kurtarılması için mücadele ediyor. Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, kısa adıyla DEKAMER, proje yürütücüsü Profesör Doktor Yakup Kaska telefon attığımızda. Yakup Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Yine canlıların yararına çok güzel çalışmalar yürütüyorsunuz. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya karetta karettalar. İz tuzu kumsalında Mayıs ve Haziran aylarında yumurtlama dönemlerinden sonra kuluçkadan çıkıyorlar ve denizle buluşmaya başlıyorlar. Sizler de bunlara şahitlik ediyorsunuz. İsterseniz şuradan başlayalım. Uydu takibinde olan iki deniz kaplumbağası var. Tuğba ve Lara. Bunlar uydu takip cihazıyla izleniyor. İşte siz de bu süreci takip ediyorsunuz. Bu kaplumbağaları konuşacağız ancak isterseniz şuradan başlayalım. Deniz kaplumbağaları nasıl yuvalanıyorlar ve başlarına hangi tehlikeler geliyor?
Evet, çok teşekkür ederim. Aslında belki de deniz kaplumbağaları diyoruz. Adı üzerinde ları, yani çoğul olarak kullanıyoruz. Biz burada herkes karetta karettayı biliyor ama maalesef burada ben haksızlık yapıldığını düşündüm. İkinci bir türümüz daha var ki söylemesi biraz zor olduğu için herkesin öğrenmesini de bekleyemeyiz. Latince adı Chelonia midas diyoruz ama Türkçe adı çok güzel. Yeşil deniz kaplumbağası diyoruz. Evet. Dolayısıyla bu iki türümüz Akdeniz sahili boyunca yuvalıyor. Ağırlıklı olarak yeşil deniz kaplumbağası Mersin, Adana, Hatay bölgesinde yuva yaparken karetta karetta dediğimiz Türkçe ismiyle de iribaş deniz kaplumbağası diyoruz. Çünkü çok iri, çok kocaman bir kafaları olduğundan dolayı da bu ismi veriyoruz. Nisan ayında bu kaplumbağalar bizim kumsallarımızın yakın bölgelerine gelerek çiftleşiyorlar. Çiftleşmeden yaklaşık 2 hafta sonra pimpon topu büyüklüğündeki yumurtalarını geceleri çıkarak kumsalın uygun olduğu yere arka ayaklarıyla kazdıkları 50-60 santim derinliğindeki çukurlara bırakıp gidiyorlar. Hı hı. İşte bu süreçten itibaren bizim gönüllerimiz o yuva nerede, bunun başına bir problem gelmesin, bunları koruma altına alarak, üzerine kafesler koyarak, insanları bilgilendirici buraya zarar vermeyin dercesine bilgilendirme yaparak yaklaşık da kuluçka süresi 2 ay. Dolayısıyla 2 ay bizim gözetimimizde adeta biz annelik yapıyoruz o yuvalara ve 2 ayın sonunda 45 ile 65 gün arasında değişen sürecin sonunda da buradan yavrular çıkıyor. Şimdi tehlike de zaten bu bölgede başlıyor. Yani 2 ay çok uzun bir süre. Burada tilkiler olabiliyor, köpekler olabiliyor, porsuklar olabiliyor. Bunların da belli bir ölçüde besin ihtiyacını karşılamak için bu yuvalara zarar verebiliyorlar. Başlangıçta biz işte bunları nasıl azaltabiliriz diye kafesler koyuyoruz. Adeta tel örgü gibi diyebiliriz. Bunlarla kapatarak bu yırtıcı hayvanların yumurtalara ve yavrulara zarar vermesini önlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla evet, insan dışındaki bu doğal çevrenin etkisini de en aza indirerek buradan en fazla yavruyu denize göndermek için çalışıyoruz. Tabii denize doğru giderken de yavruların başta ışık olmak üzere insan kaynaklı doğal faktörlerle karşı karşıya kalıyor. Bunlar ışığa doğru gidiyor. Normalde eğer ayın parıltısı ve deniz tarafının beyaz köpüğü varsa yavrular o tarafa doğru gidiyor. Ancak geri tarafta daha kuvvetli bir ışık olduğu zaman yavrular ters yöne giderek ölebiliyorlar. Tabii ki yengeçtir, kuştur gibi ya da denizin içine gidince de balık gibi canlılar da biz bu süreçte yavruların bir kısmını yiyebiliyor. Ancak biz bunu doğal ekosistemin bir parçası olarak görüyoruz. Yani bir canlılar ister istemez belli canlılara da yem olmak zorundalar. Biz bunlara çok fazla müdahale etmek istemiyoruz. Doğal ekosistemin bir parçası. Ancak biz yavruları en fazla sürede, en kısa sürede ve en sağlıklı bir şekilde denize ulaştırmak için elimizle taşırsak yavrulara yarar yerine zarar vermiş oluyoruz. Çünkü yavruların bizdeki göbek bağı gibi yumurta sarısı bağı var. Bunların kumda sürtünerek çıkması ve kumun üzerinde giderken de kokusunun temizlenmesi gerekiyor. Eğer biz bunu temizlemeden denize gönderecek olursak denizde hemen balıklar bunu yiyerek onların yok olmasına da yardımcı olabiliyoruz. Dolayısıyla işte biz bu ve genel olarak yuvalarla ilgili benzer durumları hem bilgilendiriyoruz hem ziyaretçilerimize hem de gönüllerimize ve de yavruların maksimum sayıda bir şekilde denize ulaşmalarını sağlamak için çalışıyoruz.
Deniz kaplumbağaları dünyanın en masum canlılarından birisi ve anlattıklarınıza göre yavruların hayatta kalmaları o kadar zor ve zarar görebiliyorlar, yaralanabiliyorlar ve bu konuda da siz onların imdadına yetişiyorsunuz. Yaralıları rehabilite ediyorsunuz ve rehabilite ettiğinizde iki karetta karetta var. Birisinin adı Tuğba, diğerinin Lara. Bunları da uydu takip cihazıyla takip ediyorsunuz. Biraz bundan bahseder misiniz?
Evet.
Tuğba ve Lara'ya nasıl ulaştınız? Nasıl tedavi ettiniz? Şimdi süreç nasıl ilerliyor?
Evet, aslında bunu yine yavrudan bıraktığımız noktadan başlayalım. Biz denize 1000 tane yavru gönderiyoruz. Ancak bunların bir tanesi 30 yıl sonra anne olarak doğduğu kumsala geri gelebiliyor. Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum. Sağ kalım oranları, yani hayatta kalma oranları çok düşük. İşte bu yönüyle yaralı bir kaplumbağayı kurtarmak da popülasyona adeta 30 yıl boyunca 1000 yavruyu bakmakla eşdeğer bir katkı oluyor. Bu birinci tarafı. İkincisi ise tabii ki yaralı kaplumbağanın tedavi edilmesi sürecinde de kamuoyundaki insanların nelere dikkat etmeleri gerektiği, yanlış hareketlerin neler olduğu gibi hususlara dikkat çekmek çok önemli oluyor. Şimdi bu çerçevede deniz kaplumbağaları deniz analarını çok seviyorlar. Yani deniz anaları denizin içerisinde adeta plastik poşet gibi görünüyor. Evet. İşte biz bu yönüyle çevre korunma bakımından da deniz kaplumbağalarının korunmasında çok önemli bir faktör. Biz denize bir plastik poşete attığımız zaman adeta bir kaplumbağa için bir kurşun atmış gibi popülasyona zarar verebiliyoruz. Çünkü kaplumbağa deniz anasıyla bir plastik poşeti ayırt edemiyor ve onu yediği zaman da bağırsaklarını tıkayabiliyor. Hatta boğularak ölmelerine kadar yol açabiliyor. Hmm. Ya da sindirim sistemini aksattığı için adeta gazla dolmuş bir şamandıra gibi suyun yüzeyinde yüzmeye başlıyor. Tabii dalamayan, beslenemeyen hayvanlar da halsiz bir şekilde kenara çıkıyor ve oradan duyarlı bir vatandaşımız da bize bildirdiği zaman biz gidip o kaplumbağanın bakımını, tedavisini üstlenebiliyoruz. İşte bu bahsettiğimiz kaplumbağalardan Lara da bu şekilde plastik dolu bir şekilde geldi. Yaklaşık 1,5 yıl tedavi sürdü. Çok uzun sürüyor tedaviler. Çünkü kaplumbağanın sadece beslenmesi, doğal bir şekilde beslenebilmesi için önce o gazı atması gerekiyor bağırsaklarında ve kabuğun altında birikmiş olan gazı attıktan sonra doğal bir şekilde beslenebildiği zaman tekrar doğal ortamına gönderebiliyoruz. Yine Tuğba da benzer şekilde sürat motorunun çarpması sonucu arka tarafında bir yaralanma söz konusuydu. Onun da yine tedavisinin tamamlandıktan sonra uydu takip cihazıyla bunları takip ediyoruz. Uydu takip cihazı da bunların kabuğuna yapıştırdığımız aslında bir sinyal verici. Nasıl bizim cep telefonlarımız iki dağın arasına girince çekmez oluyor, bazen doğal düz alana çıkınca da sinyal vermeye başlıyor. Evet. Kaplumbağalar suyun içindeyken o sinyali alamıyoruz. Ne zaman nefes almak için yüzeye çıktığı zaman uyduya sinyal gönderiyor. Biz de onların nokta nokta denizde nerelerde göç ettiğini takip edebiliyoruz.
Peki en son ne zaman nerede sinyal aldınız?
Şu an Lara'yı yaklaşık bir aydır takip ediyoruz. Antalya'nın Lara plajından doğal olarak bırakmıştık. Doğuya doğru, Mersin'e doğru yol aldı. Şimdi tekrar Antalya'ya doğru geri döndü ve şu an Antalya hizalarında yaklaşık 30 mil açıklarda dolaşıyor. Tuğba'nın hikayesi çok daha ilginç. Tuğba'yı ise 3 yıl önce izlemeye başladık. 3 yıldır takip ettiğimiz ve şu an Akdeniz'de en uzun süreli takip edilen hayvan ünvanına da sahip oldu. Hı hı. O ise şu an Arnavutluk'la İtalya arasında dolaşıp İtalya'nın o çizmenin alt topuğuna doğru inmiş bir pozisyonda o bölgelerde dolaşıyor diyebiliriz.
O bir hayli açılmış, uzaklara
evet,
gitmiş.
Evet, o Adriyatik denizinde dolaştı zaten 2 yıla yakın. O bölgede beslendi. İşte bu sayede biz de bilmediğimiz kaplumbağalar kışın nerelerde dolaşıyor, nerelerde besleniyor, uydu takip cihazıyla bu kaplumbağaların nerelerde dolaştığı gibi bilgileri de biz teknoloji sayesinde bu bilgileri elde edebiliyoruz.
Şimdi Lara'nın ismi Antalya Lara'dan geliyor. Peki Tuğba'nın ismi nereden geliyor?
Tuğba'yı da TUİ Koruma Vakfı diye bir vakıf bunu desteklemişti. Biraz hem Türkiye'nin hem İngilizce olarak Turtle'ın hem de TUİ Care Vakfı'yla Türkiye'nin hepsinde T olan bir Türkçe isim olsun dedik. O şekilde bir dişi olduğu için de Tuğba ismini verdik. Bu şekilde de T'nin temsilcisi olarak verilmiş bir isimle dolaşıyor denizlerimizde.
Çok güzel. Bu sene Muğla sahillerinde 40 bin yavru mu denizde buluşacak?
Evet, yani şimdi şöyle kabataslak bilgi verelim hem de. Anneler biraz önce bahsettiğim yuvalama sürecinde her yuvaya ortalama 70 ile 100 civarında pimpon topu büyüklüğünde yumurta bırakıyorlar. Bir anne bir sezonda 400-500 tane yumurtayı geliştirebiliyor. Her yıl olmasa bile 2-3 yılda bir. Bunları da farklı yuvalara bırakıyor. Yani 2 hafta arayla bir anne 3-5 tane yuva yapabiliyor bir yaz sezonunda.
Evet.
Dolayısıyla bu toplam yumurtaların da %60-%70'i civarında yavru çıkarak başarılı bir şekilde denize gidebiliyor. Şu anki istatistiklerimize göre daha henüz yavru çıkışı devam eden yuvalarımız da olduğundan dolayı tahmini olarak Muğla sahillerinden yaklaşık olarak 40 bin yavrunun denize ulaşmış olmasını bekliyoruz. Tabii bu Ekim başına kadar devam edecek bu yavru çıkışları.
Evet, çok güzel. Şimdi deniz kaplumbağaları hakikaten çok tatlı canlılar. Bizim de üzerimize düşen vazifeler var. Neler yapabiliriz onların hayatta kalması için, nelere dikkat etmeliyiz?
Tabii bu canlılar, şöyle söyleyeyim, atalarımız 1200 yıl önce Orhun anıtlarını bir tosbağanın sırtına koymuş. Gerçekten bu tosbağaların sırtında ömür boyu bu anıtlarımız yaşasın diye. Biz de deniz kaplumbağalarını gerçekten bu ülkenin gerçek sahipleri, çünkü doğduğu kumsalı hiç unutmayan ve tekrar tekrar oraya gelen canlılar. Böylece de bir sosyal sorumluluk projesi gibi adeta bize mesaj veren canlılar. İşte biz bunların da vatanını, kendi vatanımızı iyi koruyabilmek için bir kere kirletmemeliyiz ve canlılara zarar verici faaliyetlerden uzak durmalıyız. Tabii bunları daha da spesifik hale getirecek olursak, kumsallarda eğer kaplumbağaların ürediği kumsallara gidiyorsak rastgele yerlere şemsiye çakmamalıyız. Eğer o kumsalda belirlenen alanlar varsa o bölgelerde şemsiyemizi kullanmalıyız. Çünkü yuvanın üzerine yanlışlıkla saplayacak olursak o yumurtalar bundan zarar görür.
Evet.
Belki de bir çocuk olarak da o kumsalın içerisinde bir bazen çukur kazarız, bazen kale yaparız. Ama bir yavru için o çukurluk veya o kale bir tuzak olabilir. Lütfen akşam giderken onları düzeltip giderseniz bir yavru için tuzak kurmamış olursunuz. Bir plastik poşeti rastgele atmayın, çünkü bir kaplumbağa bunu yiyerek, deniz anası zannederek ölüme kadar gidebilir. Eğer kumsalda geceleri yanan ışıklarımız varsa lütfen bunları kapatalım veya gereksiz ışık yakmayalım bu dönemde. Bu sayede de bir fazla yavrunun daha denize doğru gitmesini sağlayabiliriz. Denizlerimizde de kazayla ağlara takılmış veya sürat motoruna çarpmış yüzemeyen hayvanlar olabilir. İşte bunları da görürsek biz 7/24 hizmet veren bir kurumumuz, bize ulaştıklarında da bu yaralı veya yüzemeyen, dalamayan hayvanların tedavilerini de üstlenerek denize tekrar kavuşmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde duyarlı vatandaşlarımız arttıkça da, ki sizin de bu program vesilesiyle birçok insanımıza bu sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü kamuoyunda farkındalık oluşturmak, koruma çalışmaları yapmaktan çok daha önemli.
Sağ olunuz. Biz de teşekkür ederiz çalışmalarınızdan dolayı.
Kumsalda bazen birkaç kişiyle görüşüyoruz, onlara bilgi veriyoruz ama şu an sizin sayenizde binlerce, milyonlarca insana sesimizi aktarmaya yardımcı oluyorsunuz. İşte bu ve benzeri koruma çalışmalarıyla, çevreye duyarlı davranışlarla hem kaplumbağalarımızı hem deniz ekosistemimizi, kumsal ekosistemimizin tamamını korumak için çalışmamız gerekiyor. Kaplumbağalar, çünkü denizde biraz önce tam bahsedemedim. Yeşil deniz kaplumbağaları denizin bahçıvanları, yani denizin çimlerini biçiyor ve onların oksijen üretmesini sağlıyor. Denizdeki bütün canlılara oksijen sağlıyor. Evet. İribaş deniz kaplumbağası, yani karetta karetta da adeta denizin değirmenleri. Bir balığı yiyor, yengeci yiyor, küçük parçalarını da balıklara atarak onların beslenmesini sağlıyor. Yani ileride balık yemeye devam etmek istiyorsak kaplumbağalara da sahip çıkmamız gerekiyor. Yapacak işimiz çok ama evet, ben tabii bu kısa süreli program içerisinde ancak bu şekilde özetleyebiliyorum.
Bu canlıların ekosisteme çok büyük faydaları var ve sizler de onların hayatta kalması için yoğun mücadele veriyorsunuz. Başta size çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi kısa adıyla DKMR gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler katıldığınız için. Hoşçakalın.
Çok sağ olun. İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü DKMR Proje Yürütücüsü Profesör Doktor Yakup Kaska bizlerle birlikteydi. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.